Başlıyor.
Tamam, başlayabilirsin.
Bir daha tekrar edeyim mi?
Evet, evet, bir daha tekrar.
Şeyde küçük mantıkta eğer varoluşun ilk satırında yanlış hatırlamıyorsam şey diyor. Varoluş kendi içine yansımanın ve başkası içine yansımanın dolaysız birliğidir diyor. Biz de notu, ben notumda şöyle yazmışım. Herhalde burada konuşuyor. Kendi içine yansıma dendiğinde dolaysızlık, başkası içine yansıma dendiğinde dolaylık anlaşılır. Daha önceki notları karıştırıyordum bu hafta işte. Az daha yazıyordum ödevi. Orada şey demişiz. Kendi içine yansıma dendiğinde özdeşlik, başkası içine yansıma dediğimizde de ayrımı anlayacağız demişiz. Ben bunları birleştiremedim kafamda. Yardım edeceğim.
O zaman sonuçundan başlayalım. Başkası içine yansıma ve kendi içine yansıma. Özdeşlik ve ayrım. Bunu kim açıklayacak?
Başlamadan şu camı kapatayım mı?
Kapatalım.
Ben kapayım.
Kendi içine yansıma özdeşliktir diyor değil mi?
Öyle yazmışım ben. Yani bunu konuşmuşuz.
Tamam, çok güzel. Yani başkası içine...
Yani tamam. Yansıma kavramı üzerinden düşünürsen...
Aslında... Çok pardon. Kendi içine yansıma biraz da açık geliyor benim zihnime. Yani o özdeşlik ya da onu dolaysızlık olarak anlamak ama başkası için
peki,
yansımak neden?
Kendi içine yansıma nasıl özdeşlik oluyor?
Bunu soracağınız için keşke bu kadar eski girmesin.
Dene. Bir dene yani. Kendi içine yansıma ve özdeşlik.
Şimdi doğru sözcükleri bulamamaktan çekiniyorum. Birazcık daha böyle girersek ben...
Hayır, o bir şey... Ben şey gibi,
peki. Şey gibi şu anda. Evet. İlişkide evet. Olduğu, kendisi olduğuna göre kendisinden başka bir şey değil. O da özdeşlik demek değil mi? İlişkide kendi içine yansıdığında, bu da bir ilişki olduğunda, kendiyle ilişki evet. Kabul edersek, bir şey kendiyle ilişkiye gittiğinde, o karşılıktaki ilişkiye giren de kendisi olduğu için bir nevi özdeşlik olur.
Pekala, başka türlü...
Ama kendi içine yansıma şeklindeki açıklamayı bekliyor herhalde. Değil mi?
Evet.
Yani kendi içine yansıma...
Yansımadan az çok bir şey anlıyorum. Yani
ne anlıyorsun?
Yansıma, işte buradaki kavramsal çiftler ya da burada bir şey yok, başkalık yok, bir şeye geçiş yok, bir şey var, ilişki var böyle bölümünde ve o ilişkili çiftler hepsi birbirine yansıyor. Yani işte öz ayrıma yansıyor, zemin
özdeşlik.
Neye yansıyor,
özdeşlik ayrıma yansıyor,
ayrıma yansıyor. Özdek biçime yansıyor.
Evet, doğru, güzel. Yani tamam, hepsi olma olumsuza yansıyor falan.
İlişkiler yansıyor.
Öz, çünkü öz hep yansıma.
Şimdi buradaki ilişkiyi, yani...
Kendi içine yansımaydı ama.
Kendi, yani bu... kendi içine yansımayı, zeminin kendi içine yansıması gibi de alamaz mıyız? Yani var olan aynı zamanda zemin veya zeminli ilişkisinde değil midir?
Aynı zamanda da dolaysızdır.
Yani doğru, zemin doğru. Moment olarak kendi içinde özdeşlik ki ve ayrımı evet. Barındırırken evet. Varoluşta veya var olanda
evet.
Kendi içine yansıma olarak o, evet. O şeyi kendi içine yansımayı,
kendi içine yansımayı
özdeşlik olarak
gösteriyor. Evet.
Çünkü yani var olan aslında zemin ve zeminli ilişkisi içerisinde. Yani ayrım da o var olanların birbiriyle ilişkisi.
Tamam ama ayrımı zeminde, zemin özdeşliği kapsıyor, ayrımı da kapsıyor. Yani zaten zeminde ayrı momenti var ve onun kendini göstermesi gerekecek. Tamam, bunlar doğru. Yani hiçbir şey değil, eksik ya da yanlış değil. Ve şey olabilir, uzatılabilir daha fazla. Var olan bu şey işte, existent denen şey. Yani zeminden ortaya çıkan burada problem şeydi, kendi içine yansıma ve başkası için yansımanın özdeşlik ve ayrımla ilişkisi. Yani bu çok...
Hemen aynı zamanda dolaylı ve dolaysızlığa yansıyan bir şey. Yani.
Şu anlamda düşünürsek daha kolay
olmuyor
mu? Aynı zamanda
dolaysız ve dolaylı. Burada birkaç tane sürüsünüz
evet.
Var.
Kaç,
bir tane. Açıklıyor, camlar falan açıklıyor.
Evet.
Başkası içine yansımayı, varlığını başkasında bulma veya başkasıyla göreli olması varlığının olarak.
Bu bir şey ve başkasında da aynı.
Hayır, şeyde. Yansımalı bir ilişki olarak ayrım noktasında o, yani bu şekilde koyabilir miyiz?
Bir daha söyle, ben tam şey yapamadım. Yani şimdi yansıma da, yansıma, arı yansıma diye bir şeyden söz ediyor Hegel. Arı yansıma, yani yansıma değil ama arı yansıma, belirli yansıma değil.
Refleksiyon dediği şey.
Pure, reine refleksiyon.
Yansımanın ilk çıktığı evet. an.
Şöyle bir şey.
Ne? Yani birlerde olduğu gibi. Ha? Yani bir bire geçiyor.
Yansımayı nerede inceliyordu? Şeyde.
302.
Yansımanın görünüşte incelen, mesela, evet, oralarda inceliyor.
Şöyle yani, bir şeyler dediğimizi de hatırlıyorum ben.
Yansıma.
Varlık öğretisi bölümüyle karşılaştırma içerisinde, öz bölümünde diyalektik biçim artık yansımadır. Evet. Da dedik, değil mi?
Evet.
Çünkü ilk bölümün diyalektiği şeydi, başkasına geçişte bir evet. başkalık vardı. Burada bu tür bir başkalık yok dedik. Ve şey böyle kullandık hatta. Yani tamam. Buradaki diyalektik biçim yansımadır.
Özde.
Özde.
Evet. O yansımanın yansıma, şimdi tam o yansımanın kendisini analiz yani. Edeceğiz. Tam şu anda o yansımayı,
yansımayı arı, arı olarak. Arı olarak nitelendirebilir miyiz?
Tabii.
İlişkileyebilir
miyiz? Elbette. Özellikle demeliyiz.
Tabii demeliyiz.
Dolaysızlık ilişki değil. Yalnızlık demek. Dolaysızlık ilişkisizlik demek. Yani bir insan kendi içine çekilmişse, kendine yansımışsa o ilişkisiz bir durumda, İlişki dolaysız bir durumda.
Diyeceğiz de biz orada yansıma diyoruz özellikle öz bölümünde. Bu acaba
Hegel diyor ona.
Hegel diyor.
Yani biz demiyoruz aslında. Hegel Almanca'daki bir özellikten dolayı ya da Germanik dildeki bir özellikten dolayı o refleksiyon yansıma ile yani o Almanca etimolojiye bağlı bir şey durum.
Bunun için söylüyor herhalde. Şimdi ilişkide
yansımayı kullanmasak hiçbir şey değişmez.
Var ya ilişkide geçiş ve ortadan kalkma var. Yansımada öyle bir şey olmadığı için, ayırmak için belki de refleksiyon diyor.
İlişki de genel bir terim. Yani ilişki geçiş de bir ilişki olabilir, yansıma da bir ilişki olabilir. Yani ilişkide mutlaka şey var diyemeyiz, ortadan kalkış var diyemeyiz. İlişki...
Dolaysızlık şeyi olarak koyuyor.
Öz bölümü hiç ortadan kalkmadan olduğu gibi duruyor. Bu anlatıma göre.
Devam et.
Ortadan kalkma olmuyor öz bölümünde. Dolayısıyla öz bölümünün kategorileri kendi halinde duruyorlar. Birbirlerine geçip birbirlerini yok etmiyorlar.
Devam et.
Bu durumda yani. Öz bölümü çok sağlam bir bölüm oluyor şeye göre. Varlık bölümüne göre, varlık alanına göre.
Hı.
Daha
geçmedik
sağlam, daha zemine için. Kadar. Zeminde ama şey oluyor, varoluşa geçiyor artık. Özdeşlik bir alem zeminde.
Zemin niye varoluşa geçiyor zeminde? Ona bakacağız.
Ha, yani, şey zemin... olur, yani öz bölümünün ilerideki uygulaması böyle.
Tamam, güzel. Zemin...
Yani zemin özdeşlik bir ayrımı kapsayıp evet. varoluşa geçiyor.
Nasıl?
Yani o da bir geçiş var ama.
Onu betimleyebilir miyiz ya da çözümleyebilir miyiz? Ya da oradaki momentlerin ilişkisini koyabilir miyiz? Yani zemin neden varoluşa götürüyor? Ve o zaman varoluşu daha iyi anlayabiliriz.
Bence varoluş zorunda olduğu için geçiyor. Yani zorunda olarak varoluş zemin olması gerekiyor.
O zorunluluk nereden geliyor? Yani
zeminden.
O sürgüt şey olabilir. Zemin zeminli ilişkisi. Yani o birliği kurmadan...
Bence zorunda olması dolayısıyla.
Zemin olması ilişkisi, gerekiyor. Birliğini kurmadan...
Mutlaka varoluş olacak. Yoksa yani bu...
Zorunluluk da yok daha orada. Hiç öyle zorunluluk diye bir kavram da çıkmadı orada. Yani...
Varoluşun kendisi zorunluluk bence.
Yani kendisi zorunluluk ama yani zorunluluk kavramı da daha çıkmadı ki zorunlulukla açıklamaya çalışıyorsun varoluşu.
Ama geriden doğru... Yani ileriden geriye gelmek zorundayız varoluş.
Yani baştan tanıtlaya geldiğimiz için daha yani evet. zorunluluk diye bir kavram yani, çıkmadı. Yok.
Peki o zaman yani, devam. İki tane soru eksik kaldı. Birisi şey yansıma, arı yansımanın ne olduğu konusu var. Bir de şimdi zeminden varoluşa geçişin zorunlu. Zorunlu ama zorunlu nasıl göstereceğiz? Yani
başkası içine yansıma da açık kaldı aslında.
Onu da alalım o zaman. Zeminden varoluş ve başkası içine yansıma. Yani ayrı moment, Levent'in evet. en başta getirdiği şey. Peki o zaman başkası için yansımayı, genel olarak yansımayı düşünelim mi? Genel olarak yansıma, arı yansıma.
Arı yansıma.
Arı yansıma. Arı yansıma herhangi bir şeyin bir şeye yansıması değil.
Kendine
yansıma. Arı yansıma diyoruz. Arı olması, bir şeyin bir şeye yansıma olmaması. Ya da yokluktan yokluğa, yokluğun yokluğa yansıması gibi bir şey. Devrimi diyor. Özdeş, özde oluş... onun yansıma devimi diyor Hegel 303'te yokluktan yokluğa ve bu yolla geriye kendi kendisine devimdir.
Kendi kendisine.
Yani öz, biraz önce özü ve varlığı bu geçiş ve yansımayla birbirinden ayrıldığını söyledik. Yani tamam, özde oluş yok ama özün oluşu şey, yansıma, refleksiyon denen şey. Yansıma yokluğun yokluğa devrimi diyor.
Dolayısıyla dolayısıyla devrimi de diyebilirler.
Dolayısıyla varlık. Yani diyebilir belki ama buradaki yokluk, bu da dolaysız aslında.
Evet.
Yani yokluk, biliyoruz ki yokluk şey değil, dolaylı değil. Yokluk dolaysız bir kategori.
Yokluğun yokluğa devrimi kolay bir laf değil ya. Yani
geçiş ya da
düşünelim
oluş...
Düşünelim üzerinde biraz ya. Yani düşünme. Düşünmeden...
Satırda... 303'ün en üstünde.
İlk
şey, büyük mantıkta. Yokluk geçiş ya da oluş kendini kolay geçişinde göre ortadan kaldırır. Bu geçişte oluşan başkası, yani bu geçişte ortaya çıkan başkası diyelim, bir varlığın olumsuz varlığı, yani bir varlığın olmaması değil, tersine bir yokluğun yokluğudur. Ve bu bir yokluğun olumsuzlaması olarak varlığı oluşturur.
Buradaki yokluk, ara yokluk değil de yine varlığın yokluğu anlamında dolaylı bir yokluktan bahsediyor. Şerefler gibi geliyor bana.
Varlığın yokluğu olduğu zaman
evet, yani dolaylı, dolaylı bir
olacak.
O belirli yokluğu
yok. Varlığın yokluğu değil, belirli yokluğu.
Ama bak, bu yokluğun yokluğudur diyor. Yani bu...
Belirli yokluğun yokluğu bu.
Tersine bir yokluğun yokluğudur.
Bir de burada yokluğun yokluğu dediği varlık işte.
Evet, o varlık. Tabii, yokluğun yokluğuna varlık diyebiliriz.
Yani olumsuz olarak varlığı oluşturur diyor zaten.
Evet.
Yokluğun dolayısıyla olması varlık. Varlık kuruluyor.
Yalnızca varlık yokluğun yokluğa devrimi olarak vardır. Böylece özdür. Yani şimdi öz varlığı negatif olarak...
Evet, böylece
özdür
diyor işte.
Şimdi yokluğun yokluğa devrimi dediğimiz zaman böyle bir, şöyle bir mantık yapıyor Egel. Bunu aslında simgesel mantık falan yapmıyor. Yani o PQ mantığı var ya, o bunu çözemez. Yani ona o mantığa şeyi sorsak... varoluş ve öz arasındaki ilişki nedir? Oradan bir yanıt alabilir miyiz?
Alamayız.
Vigasık'la hiçbir şey alamayız. Soruyu bile anlamaları şey, o kuramda bilgili olan insanların bu soruyu anlamaları bile şey değil, olası değil.
Eğer yokluğun ya da olanaklı yokluğu değil. Değillemenin değillemesiyse,
evet,
P,
tabii ki.
P yokluksa,
evet.
P'nin değillemesi varlık olacaktır.
Evet.
Bu şekilde bize anlatıyorsa anlatmış
olabilir. Ama bunu anlatmak için şeyi... Tamam, bunu anlatmak için simgeyi sadece uyguluyorsun ama. Yani simgeden yararlanmıyorsun, simgecilikten. Yani...
Evet, sadece...
Düşünceni simgeyle tabii belirtiyorsun.
Yani yanıt gelmiyor, sadece...
Bilimden
bahsediyor. Sadece bizim burada sözcüklerle konuş...
Sembolik mantık.
Sembolik mantık.
Yanıt verebilir mi
diye. Örneğin, evet. Şimdi bir daha soru şöyle. Buradaki uslamlamanın gidişatı, yani yokluktan yokluğa geçiş ya da yokluğun yokluğu olumlu olan bir şey ya da varlık. Ama bu varlık dolaysız varlık değil artık. Bu varlık yokluğun yokluğu olarak dolaylı varlık. O değillenmiş varlık olduğu için öz. Öz çünkü dolaylı varlık. Ve... buradaki mantığı şey çok...
Neden yokluktan yokluğa aldı? Ben okumuştum burayı ama hatırlamıyorum.
Şundan, yansıma. Güzel, işte bu konu bu. Yansıma dediğimiz zaman bir şeyin bir şey yansımasına değil, arı yansımayı düşünüyoruz. Yani hiçliğin hiçliğe yansıması. Burada bir yansımanın şeyleri yok, terimleri yok.
Burada öz gitti, varlık bölümüne girdik.
Yokluğun yokluğa devrimi. Bu yine Holgate'in konusuydu, onun şeyde... Denemesinde refleksiyonu inceliyordu hatırlarsanız.
Aslında yani, bu şey sorusunun da cevabı. Yani orada varlık bulunması... öyle bir kategori ki,
evet,
ortadan kalkması, yani öze geçtiğimizde varlığı ortadan kaldırıyoruz ama bu ortadan kalkma, hı, varlık için çok...
tuhaf bir şey.
Evet. Yani bu onu da açıklayan bir şey. Yokluğun...
Evet.
Değillenmesiyle özün kurulması, oradaki varlığın nasıl bir geçiş yaptığını,
evet, dolaylı olduğunu gösteriyor.
Anlatan bir şey.
Tabii. Yani çok doğru, çünkü bu varlık, özdeki varlık dolaysız varlık değil. Bir olumsuzlama içeren varlık ya da bu olumsuzlamadan ya da yokluğun yokluğu olumsuzlamasından doğan,
evet,
varlık.
Evet.
Dolaylı varlık açıkçası. Ve negatif varlık olduğu için de şimdi burada yine yalın olan noktalar şunlar. Dolaysızlık ilişkinin yokluğu demek değil mi? Yalın mı bu? Dolaysızlık, ilişkinin yokluğu demek. Tekil olmak, tekil olan başka hiçbir şey de olmadığı zaman ilişkisizliği anlatıyor.
Birle aynı şey.
Yani. Birle aynı şey. Bir de dolaysız, sonsuz da aynı şey. Yani sonsuz, sonsuz olarak düşünürsek dolaysız olarak ve ilişkisiz olarak saltık olarak almış oluruz. Saltık olmanın da anlamı bu. Çünkü karşıtı göreli. Yani bunlar mantıkta Hegel'in sürekli uyguladı ve o kadar hiç de zorluk yaratmayan şeyler, belirlenimler. Bunların bağlantıları zorluğu yaratıyor ama yani zorluk anlamamaktan başka bir şey değil. Anladığın zaman zorluk diye bir şey yok. Bütün öyle kolaylık var. Arı kolaylık var. Yani bir tarafta arı zorluk var. Çünkü hiçbir şey anlamıyorsun. Ona yani zor demek bile anlamsız. Sanki zor şeyi anlatıyor. Yani belli bir ölçüde bir başarıyı anlatıyor gibi düşünülebilir. Ama şimdi dolaysızlık ve birlik, ilişkisizlik, saltıklık bunlar açık. Dolaylılık ise tam tersine ilişki demek. Dolaylı olmak demek, bir şeyin dolaylı olması demek, o şeyin başka bir şeyi varsayı olması demek, ona bağlı olması demek. İlişkili olması demek. Yani varoluş dolaylı. Neden dolaylı? Çünkü şey, zeminden geliyor. Yani ortaya çıkmış olan bir şey, ortaya çıkmış olmanın kendisi dolaylılık anlatıyor diyebilir miyiz?
Evet.
Doğma dolaylılık anlatıyor mu?
Evet, ondan dolayı.
Existence dolaylılık anlatıyor mu? Eğer ortaya çıkışsa existence. Yani varoluşun dolaylılığı ya da bir başka kendi varlığını başkasından aldığını anlattığını doğrudan böyle söyleyebiliriz. Varoluş varlık değil. Varlık ortaya çıkmamışlık. Varlık olmak hep olmak. Yani varlıkta bir köken yok. Var mı? O yüzden Tanrı'ya varlık diyor insanlar ve Tanrı'ya o varoluşlar arasında bir yer vermiyorlar. Yani Tanrı başka varoluşların arasında bir varoluştur denmiyor genel olarak. Çünkü varoluş sonlu ya da varlık sonsuz.
Kendini
bu da ne kadar kolay bizim bu mantık ya. Şey, bu, niye bizi böyle olur uğraştırıyor?
Varlıkta çok rahatça ifade ediliyor ama mesela öz bölümde Tanrı'ya yüklenen, yani Tanrı'ya yüklenen zaman yüklemi, orada bir yanlış bildirim var diyor Dere Gel.
Yani var çünkü.
En büyük özdür dediğiniz zaman hani başka özlerin orada, yoktur, öz.
Ona itiraz ediyor, doğru.
Varlıkta sorun yok. Tanrı varlıktır deyince şey ama Tanrı özdür.
O Welsen, Almanca'da Welsen aynı zamanda da sonlu şey anlamında da kullanılıyor etimolojik olarak. Yani Welsen, buna mesela Welsen diyor, ona buna bazı durumlarda Welsen diyor. Essence.
Özün görevleri.
Varlık gibi. Ben çeviride bazen onları varlıkla karşılamak zorunda kalıyorum. Öz dersem ya saçma sapan.
Öz
ya
ama bütün kategorilerde göreli olmasıyla da yani Tanrı'yı bir göreye ya da bir şeye bağlamak.
Özün Tanrı'yla bağlanmaması gerekir evet. Bu mantıkça. Evet. Ama bazen ama bağlanıyor.
Özün dersen olur ama.
Evet. Bazı durumda bağlanıyor. Yani görüngüye karşı Tanrı öz durumuna geçiyor ve öz o zaman orada bilinmesi gereken şey öz ya da Tanrı ve doğal bilinç bunları şey yapabiliyor, düşünebiliyor.
Saltık hocam Tanrı.
Şimdi burada bulanıklık.
Varlık ortaya çıkmamışlık. Sözü biraz paradoksal.
Ne?
Ne? Varlık ortaya çıkmamışlık.
Evet. Biz paradoksal.
Paradoksal bir şey.
Hı. Evet.
Var, neden? Ama ortaya çıkmamış.
Hep ama o varlığın dolaysızlığına kek oluyor o zaman. Ortaya çıksa dolaylı olacak. Çünkü varlık soyutlamayla ilgilenen bir şey çünkü.
Varlık ortaya çıkmadan nasıl oluyor diyor.
He. İşte soyutluyoruz.
Ortaya çıkmamış olandır.
Soyutluyoruz.
Yani olumsuz.
Hiçbir şey kalmıyor, ona varlık çıkıyoruz.
Bu çok ciddi bir nokta. Yani Yunanlılar bunu kavruyorlar ve
karşıtıyla tanımlanabiliyor ya.
Evet, yani
bir şeyden bahsedilmek için, herhangi bir kavramdan bahsedilmek için, yani onun suçlamasını yapabilmek için beynimizde, bunu karşıtıyla var ediyoruz. Yani varlık ve yokluğu nasıl birbiriyle var edebiliyorsak, yani varlık yokluk olmayan gibi düşünürsek, orada da varlık ortaya çıkmayandır dediğimiz zaman,
nereye bağlayabiliriz? Mesela varlığı bir önceye bağlayalım. Yani ilişki kurduralım bu sonumuzda.
Varlık ortaya çıkar mı?
Ya da yokluğu.
Hayır, bence varlık ortaya çıkmaz demek yani ortaya. Şunu kapsıyor. Yani derin sorduğunu ben böyle yorumluyorum.
Yani
bir süreci anlatmıyor. Yani.
süreç değil. Varlık varlıktır.
Evet.
Varlık vardır.
Süreç
evet. Yani herhangi bir süreç yok çünkü eğer bir süreçten söz edersek nedenselliğine girmek lazım. Yani varlık neden vardır? Veya nereden vardır?
Varlığı çok iyi anlamışız.
Bir soru sormamız lazım.
Peki soralım mı soruyu? Varlığın nedeni nedir?
Kendisidir.
Yani varlık vardır dediğimiz zaman bunu daha önce senin kullandığın bir şeydir.
Terimdir
bu. Evet, evet, varlık vardır dediğimiz zaman o bir süreç değil, bir saptama, bir fotoğraf gibi. Sadece bir kareyi saptıyorsun.
Donduruyorsun.
Donduruyorsun. Varlık vardır. Evet. Çünkü aksi takdirde nedenini sormamız gerekiyor. Nedenini sormamamız için varlık vardır demek yeter.
Bunun için mi?
İyi bir kestirme.
Peki yeter mi bu? Varlık vardır demek, yani varlığın nedeni yoktur demek, sadece bunu söylemek
bir kabulleniş değil bu yani. Kabullenişle bunu varlık vardır demiyor.
Yani kabullenmeyle filan, yani ben öyle
anlıyorum. Eğer varlık yani ortaya çıkmış olsaydı, yani o daha sonradan ortaya çıkmış olsaydı, onun varlıklılığı nerede kalacaktı? Yani varlık olmayacaktı. Aynı soru gerçek kavramı için de kullanmıştık yani. Gerçek her zaman gerçek.
Peki soru şey mi? Yanıt açık mı ya da açık değilse nasıl?
Peki varlığı
şunu düşünmek belki de çok önemli.
Aziz, varlığı varoluştan ayıran en önemli nokta da bu değil mi zaten?
Evet. Dolaylı ki dolaşsın.
Bence arada çok fark var varoluşla varlık arasında.
Yani varoluş yani şey demek. Biraz önce konuşurken çıktı, otomatik olarak geldi. Varoluş evet. Dolaylılıktır dedik. Neden dedik? Çünkü
tabii ki
dolaylı. Var. Yani onu var eden sebepler
zeminden
var.
Zeminden geliyor
tabii, dedik. Bir nedeni var, bir zemini var.
Yani varoluş, varlığını kendinde bulmuyor dedik.
Bulmuyordu.
Varlıktan ayrı. Ama varlığın varlığın dolaşsızlığı ya da ortaya çıkmadığı konusunu nasıl tanıtlayacağız? Yani bir genç sorusu oydu. Varlık ortaya çıkar.
Başlangıç meselesine gireceğiz. Yani peki, yokluğa gireceğiz, yokluğa. En soyut kavrama
olabilir. Yokluğa gireceğiz. Ama mantık, yani mantık varlığa bir başlangıç gerekiyor. Bir
başlangıç neden yokluk.
Evet, varlığın bir öncesini isteyebilir mi? Yani mantık, doğal mantık. Varlığın bir gerisini isteyebilir mi?
İsteyecek tabii ki. Varlığı, isteyecek tabii.
Vardan daha ötesi var mı?
Yani, peki, Tanrı'nın tasarımı, Tanrı kavramı ya da fark etmiyor. Bunun yaratıcısı ya da nedeni olabilir mi?
Olmayacağına göre aynı şekilde varlıkta Tanrı da.
Yani doğal bilinç onu düşünebilir mi? Tanrı'nın yaratıcısı olan bir şey.
Hani şöyle peki,
başka türlü sorayım. Ne, her şeyin nedenini sorgulamak zorunda mıyız? Her şey. Yani hadi. nedenini sormayacağımız bir şey. Ne?
Her şeyin nedenini tabii ki sorgulamalıyız ama o belli kavramlar vardır ki kendisi dolaylısını ifade eder. Varlık böyle bir kavramdır değil mi?
Ama onu sorguluyoruz. Yani doğal bilinç...
Nedenin nedeni.
Varlığın da nedenini istiyor. Doğal bilincimizin nedenini sorgulamayacağı hiçbir şey yok. Tabii. Doğal bilincimiz için her şey sonlu. Sonlu demek ortaya çıkmış demek.
Ama bu Kant gibi kendinde şey olmuyor mu o zaman sorgulaması?
Nasıl?
Kant'ın kendinde şeyine benzemiyor mu?
O dolaysız mı? Dolaylı mı? Nasıl? Yani hangi açıdan benziyor?
Dolaysız diyor.
Kendine şey ortaya...
Onu sorgulamayacaksın demiyor mu Kant yani?
Onu bir ülkene sor. Kendine şey ortaya çıkar mı diyor. Dingazi ortaya çıkar mı? Ne? Kendinde şey ortaya çıkar mı? Yoksa hep var mıdır?
Kendinde şey hep vardır. Hep vardır. Var diyoruz.
Evet. Çünkü başkasında olsaydı kendinde olmazdı.
Evet.
Neden?
Varlıkta...
Aman şimdi gerçekten kantçı oldun ya.
Hayır, ya mantığına bak. Başkası için, yani varlık, kendinde varlık demek, başkasında varlık, başkasında olmamasın onları. Başkasında olmayan demek. Başkasında olmayan ve kendinde olan nedeni olmayan demek. İlişkisi olmayan
demek. Bunu söylersen refleksiyonu reddetmiş olur.
Ama aynı anda da, bunu söylediğimiz tabii anda, ki düşünce bizi o kadar kalmıyoruz. Aslında o an, o varlığı yalnız başına düşündüğümüz an aslında o bir kapı. Öyle bir şey yok aslında. Hemen düşüncemiz o varlığın geldiği noktaya bizi götürüyor. Başka düşüncelere ilerliyor düşünce. Sadece bir düşüncemizin bir bölümü. Bu.
Peki şu sen bir daha sorayım ben sana söyleyeyim. Yani Dingazi kendinde şey dolaysız mı?
Bana mı
sana söylüyor? Ooo, ne bakıyorsun?
Nasıl?
Kendinde şey dolaysız mı?
Kendinde şey dolaysız. Kendinde olmasından dolayı dolaysız. Ama aynı zamanda da dolaylı. Çünkü evet, kendinde diyebilmek için kendinde olmayanı da söylemek gerekir. O bundan dolayı da...
İlkan'daki açıkça görünmeyen bir şey. Yani
evet. İlkan'da...
İlkin dolaysız.
İlkin dolaysız. Tamam.
O zaman demek ki bir şeyin dolaysız olması için kendinde olması gerekiyor. Ve varlığın kendinde olması gerekiyor.
Bence varlık hiçbir şeyde değil. Sadece varlık.
Sadece varlık.
Kendinde falan da değil yani.
Peki bir şeyin kendinde olması demek, bir şeyin kendinde olması demek, onun yansımalı olmasıdır
değil.
Diyebilir miyiz?
İlkan'da diyemeyiz.
Bir dakika, bir düşünün. Düş kırıklığına uğradım. Bir şeyin kendinde olması, yansıma imler.
Yansıma,
başka hiçbir şey imlemez. Evet, yansıma imler. O yüzden varlık kendinde de diyemeyiz.
Diyemeyiz.
O zaman varlık eşittir varlık diyeceğiz. Varlığı bir öz kategorisi yapmış olacağız.
Yani varlık kendinde.
Oradaki ilişki incelik ve derin.
Kendine varlık dersek şey.
Şey mi bu? Varlık bölümündeki ilişki öncelikle bizim derin düşüncemize aittir. Lafı bununla mı ilişkili bir şeydi?
Varlık, bizim derin düşüncemize ait olan neydi?
Varlık bölümündeki ilişkililik.
Ha, dışsal.
Çünkü biz varlık dışsal, evet, dolaysızdır dediğimiz dışsal, zaman doğru, onu ilişki içine sokuyoruz.
Evet.
Yani varlık varlıktır, daha ötesi değildir.
Devam et, biraz. Yani izlemekte zorluk çektim aslında.
Mesela bu soru sormak açısından söyledim ama.
Bir daha söyle, yani önemli bir nokta, o kadar karışık olduğuna göre.
Sana sen şeyi açarsan ben belki daha bütün bir soru sorabilirim. Varlık yansıma değildir. Kendinde olan şey hemen yansımayı inler. Daha çok hale getirebilir
miyim? Az önce konuşuldu.
Evet, onu nasıl getirebiliriz? Kendinde olma yansımayı inler. Yani başkasında değil. Şimdi onu, bunları yazmak gerçekten zor. Ve Hegel'in de yaşadığı en büyük güçlük bence o. Yani tamam, düşünceyi söylemek kolay da açıklamak bir şey.
Ama bir insan neden söylemiştir?
Hatta doğru, diyebiliyorsan yazabilirsin, kesin sırası yazarsın. Evet. Hatta sen de ben yazayım.
Az önce söyledik, bir daha aynı şekilde.
Bir daha söylemesin.
Bir daha söylemesin.
Ya Hegel'in herkesin anlayacağı şekilde yazması.
Bir şeyin kendinde olmasından söz ettiğimiz zaman orada o şeyden ve onun kendindesinden söz ediyoruz. Yani iki şeyden söz ediyoruz. Bir o şeyin kendisi. Kendinden... Bu mesela bir açıklama yolu olabilir. Aslında orada bir şey var.
Evet.
Yani bu şey değil. Totoloji ya da ne bileyim böyle bir sözcük oyunu gibi görünüyor ama
evet,
bir şey var ama bir şey kendindeyse o zaman o şey sanki kendini kendinden içiyor. Kendini ikiye bölüyor ve kendiyle ilişkiye giriyor.
Bravo.
Güzel değil mi? Bunlar evet, şey.
Peki bu ama arada şöyle... kendinde dediğimiz zaman kendinde ve yani varlık ve kendinde dediğimiz zaman oradaki kendinde varlık değil varoluş olmuyor mu?
Bir daha devam edelim.
Yani şimdi varlıkla kendindeyi evet, özdeşleştirdiniz öyle değil mi?
Hayır. Kendindeyi özle...
kendindeyi özle...
Yani daha doğrusu kendinde bir ilişki anlatıyor dedik.
Kendinde bir ilişki anlatıyor. Ama. Kendinde
kendisiyle olan
ilişki. Kendiyle evet, olan bir ilişkiyi aslında evet, ilişkisizliği anlatıyor.
Bir bakıma öyle. Yani kendiyle ilişki, ilişkisizlik dersek.
Çünkü kendinde olmak, yani varlıktan bahsediyorduk, oradan gelmiştik buraya.
Tamam, varlığa Erdoğan dedi ki bu kendinde değil dedi, ona kendindeyi yükleyemeyiz.
O zaman o yüklersek anda...
özselleşmiş olur, öz kategorisi, ilişkiş olur. Yani kendinde bir ilişki içerdiği için varlık...
Kendinde bir varoluş olmaz mı o zaman?
O zaman varoluş olur, varlık olmaktan çıkar. Çıkar. Yani öz alanına transfer olmuş olur.
Evet.
Ve olan da o zaten, yani varoluş öz alanına aktarılmış varlıktır.
Çünkü kendinde olmak dolaysızlığı evet, getiriyor.
Varoluş yani, öz alanına atılmış.
Kendinde var olmak, dolaysızlığın kaldırılmışlığını da olmak demek.
Kendinde olmak, dolaysızlığa ulaşmış olmak demek. Ama dolaylılığın, yani başkasının
olmuşluğundan... Dolaysızlığın kaldırılmışlığı demek aynı zamanda da.
Başkasının kaldırılmışlığı demek.
Hı? Başkası ama kendi başkası.
Tamam, kendinde olmak demek, başkasında olmamak demek.
Evet öyle demek ama şimdi yine en baştan doğru gelelim. Yani varlık anlamında bunu düşünüyorsak ve kendin değil tartışıyorsak evet, hani varlık ve varoluş bağlamında bu iki kavrama bakıyor evet, isek evet, dolaylılık ve dolaysızlıkla da ilişkilendireceksek evet. bunu, varlık dolaysızlığı anlatıyor ama buradaki kendindelik bir varoluşu anlatıyor.
Tamam, bunu
ver. Ve oradaki o varoluş,
evet.
Oradaki bir dolaylılığı, dolaysızın ortadan kaldırılma dolaylılığını, evet. dolaylılığın kendisini anlatıyor.
Hı. Varoluş dolaylılığı anlatıyor. Hı hı. Güzel. Şuna bağlayabilir misin? Peki oradaki varoluş dolaylılık sonucunda, yani dolaylılığı çeviriyor. Dolaylı varlık diyeceğiz ya da
bir şey söyleyebilir miyim?
O dolaylılığı nereden, neye bağlı? Yani varoluş orada nereye bağlı? Varoluş dolaylıysa bir bağlılık, bir ilişki var demektir orada ve varoluş
ya ne, çünkü o zeminle ilişkili. Evet. Şimdi eğer kendindeyse
zeminde değildir.
Zeminde değildir.
Değil mi? Kendinde evet. olması demek başka bir şeyde olmaması demek. Zeminde de olmaması demek. Dolayısıyla olması demek. Kendinde olması. Ama kendi olması aynı zamanda ilişki içeriyor. Kendiyle ilişki içeriyor. Bu tamam, bunları geçtik.
Şimdi bir şey sorayım. Varoluştan sonra.
Devam ederiz oradan gelin.
Evet. Varoluştan sonra zamansallık giriyor mu işin içine?
Hı.
Giriyor mu?
Hayır.
Hala yok mu zaman?
Zaman şeyde girecek.
Hiç giriyor mu?
Evet, mantığı bıraktığımız zaman girecek. Evet. Yani mantık bilimi...
Varoluş zamanı.
Evet.
Burada sadece yasasındayız, varoluş.
Yani metafiziksel dediğimiz zaman, mantık metafizikseldir.
Zamanı bir kenara
bırak. Zamanı bir kenara bırak.
Tabii enteresan sorular sormuştuk yani. Burada yaşam da var.
Yaşam var.
Evet. Bunlar evet. zamansız nasıl düşünülebilecek kategoriler.
Ben onu sordum. Çünkü yaşam kavramı diyoruz. Süreç de işte, evet. zaman.
Özdek de buraya ait.
Süreç.
Evet.
Evet.
Onun için sordum.
Yani doğru.
Yaşam yani, da özellikle.
Onları...
Yani mantık hep realitede aslında zamanda değil mi?
Mantık bilimi Hegel'in bilincinde ve okuyucularının bilincinde. Dolayısıyla evet, zamanda. Evet. Ama logos mantık,
yani işte,
mantık biliminin açmaya çalıştığı nesne logosun ya da evet,
realitesi aslında zamanda oluşan bir şey.
Her şey logosla bağlantılı olduğu için. Yani bizim şu mantık biliminde incelediğimiz her şeyin temelinde logos var. Logos bağlantılı olduğuna göre zamanın da orada olmaması gerekiyor. Benim anladığım
anlaşılmıyor. Yani insan
usulünde
oldu.
Mantık kendinde
tinsel,
kendinde hiçbir yerde değil. Değil. Zamanda ve uzayda değil. Ama mantığın belirli bir usta yansıması
edimsellik
o uzayda zamanda. Edimsellik de kavramında yine şey. Ne zamanda ne uzayda.
Ama
zaman kavramı.
Yani şunun gibi. Şimşek bunu biraz eritleme. Tabii ki şeyde. Ama onun ilişkili olduğu yasa, şimşeğin bağlı olduğu yasa hiçbir yani
zaten öznellik ve nesnellik de zaten buradan kaynaklanıyor aslında.
Evet, ben de onu
yani öznellik evet yani bizim düşüncemiz ama eğer şu mantık bilimi çerçevesinde düşündüğümüz zaman bizim nesnelliğimiz ve yani bizim öznelliğimiz nesnellik olacaktır. Yani o anlamda tabii ki bir anlamıyla zamanda ama zamanda
tamam. Geçen hafta konuştuğumuz platonik idealar üzerine konuştuğumuz evet. konu da buydu. Yani idealar nerede falan ya da nerede dediğin zaman uzayın yani uzaysal bir ilişkiye soktuğun zaman zamansal bir ilişkiye de sokma aynı zamanda gerekiyor. O zaman yani o idealların ya da bu kavramların yani buradaki şimdi yaşam kavramı kendisi zamanı gerektiriyor, özdeği gerektiriyor. Yani o tamam ama bu...
Ama gerektirdiği özdek de, gerektirdiği zaman veya şey de yine o özdeğin kavramı şeyi değil.
Evet, evet,
kavramında
evet, evet,
yani o sadece özdeğin kavramını gerektiriyor. Başka onun uzay zaman boyutunu gerektirmiyor.
Yani... Ama yine de şey çok güzel yani hem şey, senin yanıtın güzel hem de şey...
Doğa felsefesine girdiğimiz zaman da kavramlarıyla ilgili
evet.
şeyler
evet.
kendilerine...
Ama doğa felsefesi tamamen zamanlarla.
Ama oradaki...
Zaman kavramı diye bir şey olamaz mı?
Yani evet, değişim var.
zaman diye.
Zamanın kavramını aldığım zaman zamanın kendisini evet. almamam olanaklı mı? Olanaklı.
Değil.
Doğa felsefesi zaman kavramını içeriyor ama onu şey olarak içermiyor.
Zamanda kurmuyor.
Görgül zaman olarak içermiyor. Yani zaman kavramı bütün doğa fenomenlerinin momenti hepsinde kapsanıyor. Uzay ve zaman, özlek. Daha sonraki bütün içeriğin şeyi, temel, en elementer momentleri. Yani şimdi bir şey alalım, gezegeni alalım diyelim doğa felsefesinde. Bu doğa felsefesinde incelenirken gezegen aslında zamansız olarak inceleniyor. Yani kuramı inceleniyor. Gezegen demek yörünge demek. Gezegen demek yıldız demek. Çünkü onlarla ilişkisi zorunlu. Gezegen demek yörüngede dönme moment. Yani gezegen burada zamandaki görgül bir şey olarak incelenmiyor. Tersine onun kuramı inceleniyor ve kuram zamansız.
Evet.
O zaman yani Tin felsefesinin sonuna
zamanın kendisi zaman zamansız. Efendim?
Tin felsefesinin sonuna kadar zaman yok. Yani yok. Ansiklopedinin sonuna kadar zaman yok.
Ansiklopedi evet. Yani görgül zaman görgül zamanla ilgisiz. Ama zaman hemen giriyor şeye. Mantık biliminden hemen sonra zaman kategorisi geliyor. Hı. Onun açıklaması şöyle. Mantık bilimi tamamlandığı zaman ya da logos, şimdi burada Tanrı benzetmesinden de yararlanıyor Ege. Logos tamamlandığı zaman ya da Tanrı kavramını tam olarak düşündüğümüz zaman bundan sonra düşünecek ilk kavram uzay kavramı. Niye uzay kavramı? Ya da
çünkü Tanrı kavramının dışındaki ya da logosun dışındaki bunu bütün her şey uzayda ve zamanda.
Bunu mantığımızla bulmak zorundayız. Yani bu tanıtlanabilir mi? Belki tanıtlanabilir. Şimdi Ülgen'in sorusunda varlığın dolaysız olduğunu, yani dolaysızın dolaysız olduğunu tanıtlama gibi bir kısır döngü var. O yüzden şey gelmiyor, kolay bir yanıt gelmiyor. Mantıksal bağıntılar ya da karşıtların birliklerini tanıtlamak şey, eğer onlardan ayrı terimler gerektiriyorsa ya da onlara dayanılıyorsa saçmalık olacak. Çünkü o terimlerin de tanıtlanması. Aksiyoma döneceğiz o zaman. Evet. Yani karşıtların ilişkileri zaten kendisi tanıtlama. O yüzden orada bir tanıtlama kullanamayız. Ve o aksiyomda değil, kavram, orada kavramın kendi işlevi aslında. Yani bu tanıtlamanın tanıtlaması gibi bir şey. Şimdi varlık ve yokluk birdir dendiği zaman bunu tanıtlamak anlamsız ve olanaksız.
Sadece oradaki
evet, konuşan her şeyi tanıtlamak lazım. Tanıtlamayı da tanıtlamak lazım. Bir döngü içinde.
Böyle böyle olacak. Yani şimdi parça ve bütün birdir dendiği zaman, yani ilişkilidir bu tanıtlanabilecek bir şeyse evet. O zaman neyle tanıtlayacağız onu?
Bundan daha öte nasıl bir tanıtlama yapılabilir?
Yani doğal us diye usul kendiliğinden işlevini, aksiyomatik işlevini falan ya da yani tamam, doğal us dediğimiz zaman doğal us bunu doğrulamak zorunda. Bunu reddedemez, çiğneyemez de. Yani parça ve bütün bağıntısı aksiyomatik parça bütünden küçüktür. Farabi'nin kullandığı şey bu. Bunun tersini düşünmemiz olanaksız. Niye düşünemiyoruz? Bütün parçadan küçüktür diyemiyoruz.
Diyemiyoruz çünkü yani ifade ettiği bütün anlamı parçayla aynı şey değil.
Ve bunu
tanıtlamamız
gerekiyor mu bunu?
Hayır.
Parçanın bütünden hayır. Büyük olamayacağını tanıtlamamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. O yüzden Ülgen'in sorusu şey olmuyor, tanıtlanmıyor. Çünkü o da dolaysız. Yani varlık vardır. Orada sadece semantik bir destek gerekiyor. Varlık hep var olandır. O mesela benim kendi payıma bu bir şey, itiraf gibi bir şey. Bunu Hegel yazmıyor böyle bir şeyi. Bunu şeyler yazıyor. Helenik ya da Helenistik felsefecilerde var bu.
Ne diyor?
Varlık hep var olandır.
Çok güzel.
Güzel. Bana bu semantik olarak yardım etti. Varlık hep var olandır.
Aslında
doğru diyor. Yani çünkü çok basit bir şey söylüyor bu. Oluşta olmadığını ya da oluşu gerektirmediğini söylüyor. Biz zaten mantık Hegel'den onu öğrendik. Varlık oluşu önceliyor ve en yalın kategori ve dolaysız, yani hep var. Ama burada semantik bir şey var. Destek var ya da yardım var. Yani
evet.
O bazen bizi böyle...
Çok hayati olabilir.
Evet, yani Eureka dedirten şey o.
Zaman içerisinde tasarlama gibi bir şey de yardımcı oluyor. Hep vardır.
Yani o zaman hep vardır demek. Zamanı dışlar mı, içerir mi?
İçerir. Zamansız gibi geliyor.
Bak.
Ha, bir yerde de düşünüyorum.
Evet, ikisi de düşünüyorum.
Tüm zamanlarda gibi de.
Aslında
aynı şey geliyor.
Yani her zaman. O zaman logos için yani, yaratımız da aynı. Logos zaman dışıdır demek, aynı zamanda logos zamanı içerir demektir. Çünkü bir şeyi dışlamak onu içermek de, bir şeyi dışlamak demek onu içeriyor olmayı gerektiriyor. Ancak içerilen bir şey dışlanır, değil mi?
Bu şey diyerek geliyor.
Bunu izleyebiliyor musun? Yani bu şey, soyut düşüncenin basit bir uygulaması. Yani dışlama ve içerme birdir. O zaman logosun ya da idealların uzayda olup olmadıkları, uzayla ilişkili olup olmadıkları soruları, şey, yine analitik anlak soruları. Yani bunlar, çünkü idealar için de aynı şeyi söylüyor. Ve analitik anlak orada yanıt bulamıyor hiçbir zaman. İdealar uzayda mıdır? Friedrich Kapitson'un sorunu ele alış tarzı bu. İdealar nerededir falan. Yani idealar o zaman şey gibi oluyor. Başka cisim efendim?
Herhalde uzayda değil
mi? Evet. Ama idealar her halde saltık olarak uzaydadır. İkisi de gerekiyor. Yani doğru yanıt o. Çünkü şimdi açıklayabilir misin bunu? Yani idealar hem uzaydadır hem değildir. Yani hem zamandadır hem değildir. Hem görgüldür hem kurguludur.
Demek ki anlatılmıyor.
Nasıl açıklayacağız? Yani doğrulayacağız.
Az önce sizin anlattığınız şekilde anlatabilir.
Eğer zamanla dışlıyorlarsa zaman
kapsıyorlar demektir.
Kapsıyorlar demektir. Yani ancak
çünkü dışlamalar için kapsamalar demek.
Kapsam. Evet, zamanı kapsıyor olmak demek, zamanda olmak demek idealar durumunda. Yani idealar içinde bir boşluk var da oraya zaman giriyor değil. İdealar zamanla ilişki içinde. Zamanla ilişki içinde oldukları için o ilişkiyi dışlayabiliriz, soyutlayabiliriz. Ama burada gerçek olan iki analitik durumdan hiçbirisi değil. İkisinin birliği. Yani ikisi de yanlış. Uzaydadır dediğimiz zaman saçma. Uzayda değildir dediğimiz zaman saçma.
Ama sonsuzdur dediği zaman değil, saçma değil.
Sonsuzdur dendiği zaman niye saçma değil?
Sonsuz çünkü.
Zaman olarak mı sonsuz?
Hayır. İdeaların kendileri sonsuz. Evet. Öyle olmak zorunda olarak.
Sayısal olarak mı sonsuz?
Yok.
Sayısal olarak bir diyor Platon açıkça. İdeallardan birer tane var.
Birer tane.
Yani sayısal değil anlamına geliyor.
Sayısal değil.
Sonsuz anlamına geliyor. Bir şey sayısal değilse
İdeallardan birer tane
birdir.
Var. Niceliği yok.
Birdir. Sonsuz. Ve sonsuz.
İdeallardan birer tane var. Yani İdeallardan birer tane var.
İdeallardan birer
tane var.
Bir dakika.
Bir paradoksal bir ifade.
Onu şurada söylüyor. Aristoteles'te var bu. Şeyler, geometrik objeler ve idealar karşılaştırılıyor. Onların geometrik nesnelerin idealardan farkı şöyle. Geometrik... Pardon. Nerede onu karşılaştırıyor diyen? Fizikte.
Üçgen.
Üçgenler, dörtgenler falan, geometrik nesneler ve ideal arasındaki ilişki.
Devlet,
ayrım.
Matematiksel
nesneler.
Matematiksel nesneler ikisinin arasındadır.
Ben bu yazıyı almıştım ama sildim onu. Her neyse, idealar birdir. O Aristoteles'te var. Burada sayısal birlik denmiyor.
20 tane falan var bu arada. Yani çok,
çok değil mi? Bir tane değil.
Falan doluydu demin. Hala...
Kayıtlarda da
ara verelim mi? Buna devam ederiz. Bir ara